Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Hazar 1399, Hicri Kameri 24 Rebiyusani 1442 ve Miladi 10 Aralık 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dorapçı ile Suriye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Avrupa'nın Barcam'a yönelik çelişkili tutumu ve İsmail Hüsna ve son olarak da Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran-Afganistan demir yolları resmen birbirine bağlandı. İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları görüştü. Alınan önlemler sonucu İran'da günlük korona kaynaklı ölüm sayısı %40 azaldı. Bakü'de Aliyev ve Erdoğan'ın katılımıyla zafer geçit töreni düzenlendi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kriz derinleşiyor. Ve Berhem Salih, Irak'ın tutumunun bölgesel gerilimlerden uzak olmak olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Haf-Herat demir yolunun açılışı bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin video konferans aracılığıyla katıldıkları törenle resmen gerçekleşti. Video konferans yöntemiyle Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birlikte demir yolunun açılışını yapan Ruhani, bugünün tarihi bir gün olarak hatıralarda kalacağını söyledi. Ruhani, Afgan halkına hitaben bugün selam, rahmet ve iki büyük millet olan İran ve Afganistan için açılım günüdür. İran ve Afganistan aynı köken, aynı kültür ve aynı bölgede tarih boyunca kardeşlik ve iyi komşuluklarını korumuşlardır dedi. İki ülkeye bağlarının bugüne kadar kalpler ve fikirlerde olduğunu ifade eden Ruhani, bunun bundan sonra demir yolu ile de sağlanacağını söyledi. Eşref Gani de bu demir yolu hattının bölgeye birbirine bağlamak ve gelecekte ekonomik refaha ulaşmak için yılmaz çabaların sonucu olduğunu belirterek bu önemli projelerin açılışının iki ülke ekonomik ilişkilerinde sıçrama sağlayacağını söyledi. Haf Kaymakamı Hüseyin Sencerani bugün İrna'ya yaptığı açıklamada demir yolu hattı kapasitesinin yıllık 12 milyon ton olduğunu ve hattın açılışıyla ithalata ilaveten iki ülke ticaret hacminin de artacağını söyledi. Sencerani bu hattın açılışıyla birlikte taşımacılığa ilaveten yılda 1 milyon yolcu taşıma imkanının da sağlandığını, aynı zamanda Afganistan'ın açık denizlere ulaştığını söyledi. 150 bin nüfusa sahip Haf kenti Afganistan ile 123 kilometre sınıra sahiptir. Bu demir yolu hattının uzunluğu 225 kilometredir ve bu hattın kullanımı ile birlikte Çin'den demir yolu ile İran'a ulaşma imkanı sağlanacaktır.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran ile Afganistan arasında benzerine az rastlanır bir iletişim ve işbirliği sonucu dostluk ve sevgi demiryolu olan Haf-Herat demiryolunun faaliyete başladığını bildirdi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami, iki ülke cumhurbaşkanlarının video konferans yoluyla katıldıkları Haf-Herat demiryolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bir kültür, bir tarih, iki millet" sloganının İran ile Afganistan bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Selami, İslami, Haf-Herat demiryolu hattının Afganistan'ın en kalabalık ikinci kentine 6 milyon ton yük ve 1 milyon yolcu taşıma kabiliyetine sahip olduğunu ve İranlı ve Afgan tüccarları için taşımacılıkta büyük rol ifade edeceğini vurguladı. Muhammed İslami ayrıca Haf-Herat demiryolu üzerinden Afganistan'dan Avrupa'ya ve İran'dan Afganistan'a transit taşımacılığı için imkan sağlanacağını kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ve Türk meslektaşı Muhterem İnce yaptıkları görüşmede iki ülkenin ortak güvenlik grubunun çalışmalarının yoğunlaşmasını vurgu yaptılar. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, Türk hükümetinin İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastı ile ilgili tutumuna teşekkür ederek bölgedeki tüm istikrarsızlıklar ve sorunların temelinde Amerika ve sahte Siyonist rejim olduğunu vurguladı. İster ülke içinde ister dışında tüm terörist faaliyetlerin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Zülfikari, ortak sınırlarda terörist eylemlere karşı faaliyetlerin artırmasına vurgu yaptı. İranlı yetkili Türk tarafından silah kaçakçılarına ve bölgeye istikrarsızlığa sevk eden ellere karşı daha fazla ciddi olmayı beklediklerini söyledi. Zülfikari, koronanın yaygınlaşmasına işareti organize suçlar, suçlu çetelere ve teröristlerle mücadelede Türkiye'nin çalışmalarını takdir etti. Zülfikari yakın gelecekte iki ülke arasında İran-Türkiye Ortak Güvenlik Çalışma Grubu'nun toplanmasını temenni etti.
Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki bazı demokrat temsilciler yazdıkları mektupta seçilmiş başkan Joe Biden'in Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin görüşünü desteklediler. Amerika Temsilciler Meclisi'nde etkili demokrat temsilciler bir mektup yazarak seçilmiş başkan Joe Biden'in Washington'un nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin planına destek verdiler. Amerikalı temsilciler mektupta Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkmasına hiç değinmeden İran'da nükleer yükümlülüklerine dönmesini istediler. Mektubu imzalayanlar arasında Siyonist rejimi desteklemekle bilinen demokrat temsilci Brad Sherman gibi isimler de var. Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmalarında İran'ın nükleer yükümlülüklerine tamamen dönmesi halinde Washington'un da bu anlaşmaya döneceğini vaat etmişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, Şehit Farizade suikastının ardından tansiyonun artmasından endişeli olduğunu ileri sürerken, İslam Şura Meclisi'nin kabul ettiği yaptırımların iptali için stratejik eylem kararının uygulanmasını nükleer anlaşmanın ihlali olarak nitredi. Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi dün akşam Sky News'a yaptığı açıklamada, Avrupalıların nükleer anlaşmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine değinmeden, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını artırma ve ajans denetçilerini sınır dışı etme kararını hayata geçirmemesi gerektiğini söyledi. Grossi ayrıca İran'ın nükleer fizikçi Şehit Farizade suikastını kınamadan bu tür olayların gelecekte yaşanmamasını temenni etti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın Avrupa tarafları da kendi yükümlülüklerine yerine getirmeyince İran nükleer yükümlülüklerini hafifletme kararı alarak bu bağlamda 5 adım attı. Şehit Farizade suikastının ardından İslami Şura Meclisi yaptırımların iptali için stratejik eylem planını onayladı. Yasallaşan bu kararda yaptırımların 3 ay zarfında iptal edilmemesi halinde İran Atom Enerjisi Kurumu %20 üzerinde uranyum zenginleştirme ve düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoğunu artırmakta görevlendirilmiştir.
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü son 24 saat zarfında ülkede koronavirüsten 284 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. COVID-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10.403 yeni vaka tespit edildiğini belirten sözcüleri, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51.496'ya, vaka sayısının da 1.083.023'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.768'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 778.160'a ulaştığı bilgisini paylaştı. COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği World Meters internet sitesinde göre dünyada virüs bulaşan 48.009.437 kişi iyileşti.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran'da günlük korona kaynaklı ölüm sayısının %40 oranında gerilediğini duyurdu. Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları ile sanal toplantıda bir araya gelen Bakan Nemeki, İran'da korona kaynaklı ölüm sayısının günlük bazında yaklaşık 500 kişiden 300'ün altına düştüğünü belirterek, buna rağmen dünyanın neresinde olursa olsun, hatta bir vatandaşın kaybedilmesinin acı verici olduğunu ifade etti. Nemeki, koronavirüs salgınının tüm ülkeler için büyük dersler verdiğini işaretle, bu derslerden birinin uluslararası camianın bir salgına karşı koymak için hazırlıklı olmamasından ibaret olduğunu söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un dün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret, Azeri medyasına geniş yankı buldu. Azerbaycan medyası Bayramov'un Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri haberleştirerek İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne desteğine yer verdiler. Bu bağlamda Azertaç Haber Ajansı Bayramov'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeye işaretle Ruhani'nin İran'ın Karabağ'ın işgalden kurtulmasını memnuniyetle karşıladığını, İran'ın her daim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunduğunu söylediğini kaydetti. AFA Haber Ajansı ise Azeri Bakan'ın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani ile görüşmesine dikkat çekerek, Şamkhani'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında barışın sağlanması ve Karabağ'da işgal edilen toprakların Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden ele geçirmesinden memnuniyetini dile getirerek, Azeri halkı ve hükümeti için güvenlik ve esenlik içinde bir yaşam temenni ettiğini aktardı. Trend Haber Ajansı da Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov'un İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerini işaretle Bayramov'un İran'a Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür ettiğini kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Tahran'da İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Savunma Bakanı ve İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası Danışması ile ayrı ayrı görüştü.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de bugün Karabağ Savaşı'nın ardından Zafer Geçit Töreni düzenlendi. Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Tören 3000'e aşkın askerin katılımıyla düzenlendi. Törende Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ Savaşı sırasında Ermeni güçlerden aldığı ganimet ve askeri teçhizatlar da sergilendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçiti töreninde yaptığı konuşmada, siyasi ve askeri alanlar ve diğer bölümlerde mücadelenin devam edeceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Aliyev, imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya'nın arabuluculuğu ile 10 Kasım'da Karabağ'da ateşkes anlaşmasına imza attılar.
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kriz giderek derinleşiyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz üzerinde yaşanan kriz giderek büyüyor. İki taraf arasında yapılan görüşmelerden belli bir sonuç çıkmaması üzerine Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları artıracağı bildiriliyor. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımları genişletip sondaj çalışmalarından sorumlu kişi ve firmaları listeye ekleyebileceği bildirildi. Konuya ilişkin taslak metni ulaştığını yazan Reuters haber ajansına göre öneri Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde onaya sunulacak. Henüz taslak aşamasındaki iki sayfalık belge üzerinde pazarlıklar devam ederken Kıbrıs ve Yunanistan Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yönelik tavrını yeterli bulmuyor. Avrupa Birliği 14 Ekim 2019'da hedefli yaptırımlar çerçevesinde kişilere, sorumlu şirketlere ve kurumlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Şu ana kadar kara listeye alınan Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticileri Mehmet Ferru Akalın ve Ali Coşku Namoğlu'na yönelik yaptırımlar 12 Kasım 2021'e kadar uzatıldı. Avrupa Birliği geçen Ekim ayında da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına bir son vermemesi halinde sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu. Dün Alman Meclisi'nde konuşan Başbakan Angela Merkel de bugünkü Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında karar alınacağını belirtmişti. Doğu Akdeniz krizi 10-11 Aralık'taki zirvenin ana gündem maddeleri arasında başı çekiyor. Avrupa Birliği kanadından şu ana kadar gelen yorumlarda Ankara'nın Brüksel'in taleplerini karşılamadığı ifade edilirken Türkiye'de geri adım atmamakta kararlı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının Türkiye'yi ırgalamayacağını belirterek şöyle konuşmuştu. Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Bize resmi olarak 1963'ten bu yana Avrupa Birliği zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin son açıklamasında hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak denildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa Birliği tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye'nin davranışlarının değişmeyeceğini söylerken Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye silah satışının da durdurmasını istedi. Doğu Akdeniz'deki eylemlere nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunun da ele alınacağı Avrupa Birliği zirve öncesinde konuşan söz konusu yetkili, Avrupa Birliği tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye'nin davranışlarından değişmeyeceğini vurguladı.
Libya'ya ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla Halife Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı Mabruka adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.
Irak medyası Amerikan askeri konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiğini duyurdu. Irak'ta kaynaklar bugün Amerikan askeri konvoyunun ülkenin güneyindeki El Müsenna vilayetine bağlı Es-Semave bölgesinden geçişi sırasında bir bombanın infilak ettiğini duyurdu. Haberde saldırı sonucu iki Amerikan kamyonun da hasar görüp çalışmaz hale geldiği duyuruldu. Kasem El-Cebbari'nin grubu bu saldırıyı üstlendi.
Irak'ın terör örgütü IŞİD'i yendiği olayın 3. yıl dönümü dolayısıyla bugün bir açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, teröristlere karşı elde edilen zaferler ve ülke güvenliğinin korunmasına vurgu yaparak terörizmin kalıntılarının yok edilmesi zaruretinin altını çizdi. Bu arada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de El-Anbar'ın Felluce kentinde güvenlik ve polis komutanları arasında bir konuşma yaptı. El-Kazimi yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı zaferin sadece bir askeri zafer değil, medeniyetin geri kalmışlık, insanlığın barbarlık ve bütünleşmenin parçalanma karşısındaki zaferi olduğunu kaydetti.
Suudi savaş uçakları Yemen'in Sade vilayetine bağlı bazı bölgelere bombaladı. Yemen güçleri ise Mağrib'in işgalden kurtarmaya bir adım daha yaklaştı. El Mesire televizyonunun yer alan habere göre Suudi güçlerin Sade vilayetine bağlı Menbe sınır kentine açtığı ateş sonucu bir Yemenli sivil yaşamını yitirdi.
Bahrain Gulf Air şirketi havacılık sektöründe işbirliğini geliştirmek için işgal rejimi İsrail şirketiyle 5 anlaşma imzaladığını açıkladı. Bahrain'den bir heyetin işgal altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bahrain Gulf Air şirketiyle Siyonist rejim şirketleri arasında 5 anlaşma imza atıldı. 2 hafta önce de Bahrain'den bir heyet Siyonist rejimin yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra işgal altındaki Kudüs'te bu rejim ile teknoloji, inovasyon ve çevre alanında 3 işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.
Fransa yönetimi orayından onaylanan kararla Müslümanlara karşı sıkı kurallar uygulamaya çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yönetimin bugün İslam karşıtı girişimlerinden devamında radikalizmle mücadele ve Cumhuriyet değerlerini güçlendirme isimli kararı kabul etti. Bu karar Macron'un sekülerizm değerlerini destekleme planının bir parçası sayılıyor.
Ve Amerika'nın Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde polis bir kez daha ırkçılık karşıtı protesto eylemine katılan Amerikan vatandaşlarını bastırdı. Amerika'nın Portland kentinde ırkçılık karşıtı eylemciler yeniden sokaklara indi. Ancak polisin müdahalesi sonucu gösteri şiddete dönüştü. Portland dahil Amerika'nın muhtelif kentleri siyahi vatandaş George Floyd'un katledildiğini 25 Mayıs 2020'den bu yana polisin şiddet eylemi ve ırkçı tavrını protesto eden halk gösterilerine sahne olmakta.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Türkiye'nin önündeki sorunlar başlığını taşıyor. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Akdeniz, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da izlediği dış siyaset, Batı ve bazı bölge ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı. Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yönelik yaptırımları söz konusu tepkilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aslında Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki siyasetlerinin devamı, AB'nin Türkiye'yi ciddi şekilde yaptırımla tehdit etmesine sebep olmuştur. Bugün ve yarın Brüksel'de düzenlenecek olan Avrupa Birliği zirvesinde bu konuda karar alınacaktır. Avrupa Birliği liderleri ayrıca Ankara'nın Doğu Akdeniz siyasetlerini gözden geçirmesi durumunda Türkiye'ye teşvik paketlerini de önerdiler. Bunlardan ekonomi ilişkilerinin geliştirmesine değinebiliriz. Bu arada Ankara yetkilileri de Avrupa Birliği'nin Türk yetkililerle görüşmeden yaptırımdan söz etmelerini de eleştiriyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Parti Yürütme Konseyi'nde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin Türkiye olmaksızın kendi sorunlarını çözemeyeceğini ve bu yüzden ılımlı davranması gerektiğini söyledi. AB dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell, geçen pazartesi günü Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısı ardından yaptığı konuşmada Türkiye tutumunda köklü bir değişiklik olmadığını, hatta bazen daha da vahimleştiğini ve bu bağlamda olumlu bir değerlendirmenin söz konusu olmadığını söyledi. Avrupa Birliği bundan önce de Türkiye'yi uyararak Doğu Akdeniz'de tartışmalı sularda doğal gaz araştırma çalışmalarından son vermesini istemişti. Avrupa aynı zamanda Türkiye'nin Libya ve Suriye savaşlarındaki rolü ve aynı zamanda Rusya ile ilişkilerinden öfkeli. Buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının Türkiye'nin meşru deniz hakları ile tamamen örtüştüğünü defalarca söylemiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetleri Yunanistan ile ilişkilerine büyük zarar vermiştir. Bu ihtilaflar konusunda değişik görüşler söz konusudur. Örneğin Türkiye uzmanlarından Sayın Sinan Ulgen'e göre Ankara ve Atina arasındaki başlıca anlaşmazlıklar iki temel konuya dayanıyor. Biri hassas Kıbrıs, diğeri de kıta sahanlığında, zira bazı adaların coğrafi konumu ve hukuki statüsü hala belli değildir. Her halükarda Avrupa Birliği'nin Ağır ve ciddi ekonomik yaptırımlar kararı alınırsa, üstelik zor korona pandemi döneminde gelişmekte olan Türkiye ekonomisi üzerinde de çok kötü etkileri olacaktır. Gerçi Türkiye yaptırım kararı konusunda Avrupalı yetkililer arasında farklı görüşler söz konusudur. Bazı Avrupalı diplomatlar Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs adası konusundaki siyasetlerini gözden geçirmesini isterken, diğer bazıları da muhtemel yaptırımlardan söz ediyorlar. Bazıları Türkiye'yi ağır yaptırımlarla tehdit ederken, ekonomik yaptırım seçeneğinin masada olduğunu ileri sürüyorlar. Tabii ki mevcut şartlarda Yunanistan'ın Avrupa ülkelerine Türkiye'ye karşı kendi yanını almayı başardığı görülüyor. Aslında mevcut şartlarda Yunanistan hükümeti pratikte kışkırtıcı siyasetlerine sığındı ve Türkiye'yi sert ve mantıksız bir şekilde bulunması için kışkırtmak istiyor. Böylece Avrupalılar Yunanistan'a daha çok destek verirken Türkiye'ye yönelik yaptırım konusunun sözden pratiğe dönüşmesini sağlamış olurlar. Buna rağmen görünüşe göre Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı geniş kapsamlı yaptırımları kararlaştıracakları uzak bir ihtimal görünüyor. Zira Avrupa'nın güvenliği büyük oranda Türkiye'ye bağlıdır. Böylece Avrupa ülkeleri de bu konuda da en büyük müttefiklerinden birini kaybetmiş olacaktır. Nitekim bunun farkında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir? Bunların hepsini de göreceğiz. Ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu süreci yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar, dedi.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Irak-Kürt bölgesinde gösterilerin tekrar başlaması etrafında. Irak-Kürt bölgesi son günlerde daha önce de yaşanan gösterileri tekrar sahne olmakta. Süleymaniye ili 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren halkın protesto gösterilerine sahne oluyor. Protestocular geciken maaşların ödenmesini istiyorlar. Süleymaniye'de yaşanan itirazlara şiddet karıştı. Öyle ki yerel kaynaklar bazı göstericilerin yaralandığı ve hatta hayatını kaybettiğini duyurdu. Irak-Kürt bölgesinde yaşanan huzursuzluklar ve protesto gösterileri hakkında birkaç önemli konu bulunuyor. Her şeyden önce bilindiği üzere Irak'ın orta ve güney kesimlerinde Ekim 2019'da yaşanan protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına sebep oldu. Geçen yıl gerçekleşen gösterilerde Irak'ın kuzey bölgeleri sakin ve istikrarlı görünüyordu. Erbil yerel yönetimi bu durumu suistimal ederek Bağdat yetkililerinin siyaset konusunda başarısız ve randımansız olmakla suçladı. Fakat şimdi de Erbil yönetimi halkın geniş protestoları ile aynı durumla karşı karşıya bulunuyor. İkinci konu, son günlerde Irak'ın kuzeyinde yaşanan protesto gösterilerinin temeli Ekim 2019'da güney ve orta bölgelerde yaşanan gösterilerle aynı olmasıdır. Gerçi Irak-Kürt bölgesinde yaşayanlar geciken maaşlarını bahane ederek gösteri yapmış bulunuyor. Fakat gerçek bölgede geniş çaplı yolsuzlukların yaşanmasıdır. Kürt bölgesinde yaşayanlar Demokrat ve Kürdistan Yurtsever Birliği partilerinin siyasi tekelciliğine itiraz ediyor ve bunun bizzat yaşadıkları geçim sorunlarının müsebbibi biliyorlar. Zira söz konusu siyasi tekelcilik geniş çapta ekonomik yolsuzluklara sebep oluyor. Bu bağlamda göstericilerden yüzlercesi Kürt bölgesinde iktidar Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi ve Demokrat Parti'ye ait birçok binayı ateşe vererek bu partileri görevi kötüye kullanarak partilerine çıkar sağlamakla suçladılar. Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kürt bölgesinde yaşanan son huzursuzluklara işaretle Beytülmal'a saldırı, kaçak ve ülke varlığının yağmalanmasını durdurmak için ciddi adımların atılmasını, Irak halkı geçim sıkıntısını azaltmak için önemli bir adım olduğunu belirtmekle aslında bölgede yolsuzlukların yaşandığını doğruluyor. Seyit Rıza Kazvini Gorabi ise bu konuda şöyle diyor. Kürt bölgesinde var olan siyasi yapı, tıpkı Bağdat'ta olduğu gibi şeffaf olmamak, partiler ve tekelci hanedanların geniş çaplı yolsuzluklarından acı çekiyor. Ve bu şartlar er ya da geç Irak-Kürt bölgesinde sonuçlarını gösterecektir. Nitekim Süleymaniye'de yaşananları sadece maaşların gecikmesi gibi basit bir konu ile geçiştirmemek gerekir. Irak-Kürt bölge vatandaşların itirazları yaklaşık 10 yıldan beri yaşanıyor ve bölge yetkililerinin yolsuzlukları ile mücadele ise hepsinin ortak yönüdür. Aslında gerçek şu ki Erbil ve Bağdat arasında var olan ilişkilerde güven söz konusu değildir. Taraflardan her biri diğer tarafla ilgili yaşanan siyasi ve sosyal tehdit ve eksiklikleri kendi lehine kullanarak bundan nemalanmaya çalışırken halkın çıkarlarını daha az dikkate alıyor. Buna binaen Erbil ve Bağdat arasında sadece sosyal çatlak oluşmadı, üstelik ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar da büyük ve ortak sorunlardan acı çekiyorlar. Tabii ki bu da ülkenin çeşitli bölgelerinin sürekli protesto gösterileri ve şiddet olaylarına sahne olmasına sebep oluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, geçtiğimiz günlerde Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Miktat Dışişleri Bakanı sıfatıyla böylece ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirmiş oldu. Miktat Zarif'ten sonra üst düzey diğer İranlı yetkililer ile de görüştü değerli dinleyiciler. Suriye'nin eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybettikten sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 22 Kasım tarihinde Miktat'ı Dışişleri Bakanı olarak atadı. Şimdi mevcut şartlarda ve zamanlama açısından bu ziyaretin nasıl analiz edilmesi gerektiğini ve özellikle 3 bölgenin büyük ülkesinin kendi aralarında işbirliğinin gerektiği meselesine yapılan vurguların önemine bakmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Tahran Suriye Dışişleri Bakanı, aslında Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Miktat ilk resmi ziyaretini İran'a gerçekleştirdi ve aslında ikili ilişkiler bağlamında bazı görüşmeler yapıldı. Ülkenin üst düzey yetkilileri de Miktat'ı kabul etti. Öncelikle hangi açılardan siz bu ziyareti önemli ve değerli buluyorsunuz? Alalım sizin görüşlerinizi. Daha sonra detaylı bir şekilde varsa başka sorulara geçeriz efendim.
Şimdi şöyle, Suriye-İran ilişkileri çok geçmişe dayalı bir ilişki. Yakın zamanda gelişen bir ilişki değil. Yani uzun yıllardır İran'la Suriye arasındaki ilişkiler her alanda gelişmiş ve çok iyi, samimi. Özellikle Suriye'ye yönelik 10 yıldır süren komplo saldırı, terör saldırısı nedeniyle İran-Suriye ilişkileri daha bir önem arz etti. İran hep Suriye'nin birliğinden, bütünlüğünden yana oldu. Suriye'yi destekledi. Hatta askeri danışmanlar olarak da destekledi. Lübnan'daki Hizbullah da bu terör saldırılarını önlemek için operasyonlara katılıyor Suriye yönetimiyle birlikte. Ve buna daha sonra Türkiye de dahil oldu, Rusya da dahil oldu. Dolayısıyla Suriye'nin bölünmesi, parçalanmasının önüne geçti. İran'ın desteği, Rusya'nın desteği, Türkiye'nin desteği. Bu açıdan İran-Suriye ilişkileri ve yine İran'ın Rusya ve Türkiye ile iyi ilişkileri çok anlamlı ve önemli. İran-Suriye ilişkilerinde Sayın Yeni Bakan Miktat Bey'in İran gezisi bu açıdan anlamlı. Sanırım bundan sonra yapılacaklar konusunda görüşmeler olacak. Çünkü İsrail ve Amerika Suriye'deki İran güçlerinden, İran'ın Suriye'ye destek vermesinden çok rahatsız. Çünkü bu destek sayesinde Suriye'yi bölemezler. Planları bozuldu. Esas mesele bu. Bu önemli. Ve Suriye'nin İran'la her zaman ilişkilerinin iyi olacağına inanıyorum. Çünkü somut olarak sahada gördük zaten bu desteğin kıymetini, önemini. Bu destek sayesinde Rusya, İran'da Suriye'ye sahaya girdi ve İran'ın Suriye'nin bölünmesine karşı olduklarını fiilen eylem olarak da gösterdiler.
Evet.
Türkiye'de, Suriye'de malum kuvvetleriyle 3 büyük operasyon yaptı. Bunlar hep Suriye'nin birliği bütünlüğü için. Türkiye'de niyetini açıkça belli etti zaten. Buyurun.
Evet. Ercan Bey, şimdi Astana müzakere sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiği her iki tarafça vurgulandı. Şimdi bu Astana müzakere süreciyle ilgili Türkiye, İran ve Rusya arasındaki münasebetleri günümüze kadar nasıl görüyorsunuz? Bu müzakere sürecinin aslında ilerleyişi sağlam bir şekilde neye bağlıdır acaba?
Şimdi şöyle, şunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü bu ilişkinin, bu Astana sürecinin geçmişi var.
Evet. Yani
dikkatle izliyorum ben de bölgedeki meseleleri. Hakikaten örnek, bu Astana süreci dünyaya örnek. Neden? Batı'nın büyük güçlerinin sorunları çözmediği, sorunları daha da sorun ve çıkmazla soktuğunu yaşayarak gördük geçmişte. Yani Minsk üçlüsü bile Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtaramadı. Bu konuda hiçbir çaba gösteremedi. Etkili olamadı. Astana süreci Suriye'deki çatışmaları ve komployu durdurması açısından çok önemli, çok kıymetli. Bu süreç hakikaten dünyaya örnek. Şunun için tekrar ediyorum. Bu beraberlik sayesinde bu ülkedeki sorunlar adım adım çözülmeye başladı. Mesafe kat edildi. Batılı ülkeler bugüne kadar bu tür sorunları çözmüş değil. Yani Suriye'yi Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden gelin bu sorunu çözün diyemeyiz. Zaten o sorunu yaratan onlar. Dolayısıyla bölgesel ülkeler kendi güçlerini ortaya koyarak bu sorunu çözme için adım attılar ve çok önemli aşamaları kaydettiler. Ve dünyaya şu mesajı verildi: bölgesel sorunlar bölgesel güçlerle çözülür. O ülkelerin çabalarıyla çözülür. Ve bu açıdan örnek, çözüldüğünü de gösterdi. Ve bu sürecin ben devam edeceğini sanıyorum ve başka ülkelere ve başka bölgesel sorunlara da örnek olacak. Diyelim Azerbaycan'ın sorununa da örnek olacak. Hatta şimdiken söylenmeye başlandı. Azerbaycan Karabağ toprakları meselesinde Ermenistan'la masaya oturulduğunda bunun ancak Astana süreci gibi bir süreçle yürüyeceği ve bu sorunları yapıcı bir şekilde çözeceği söyleniyor ki bu da gerçekti. Yani yeni bir Astana süreci gerekiyor Azerbaycan'daki, Kafkasya'daki sorunlara da. Bu açıdan Astana süreci hakikaten örnektir ve bunun özellikle Suriye açısından çok kıymetli. Suriye, Türkiye, Rusya, İran, bu dört ülke bu süreçle sorunları adım adım masada görüşerek, sahada da uygulayarak belli mesafeyi kat etti. Suriye'de az bir mesele kaldı. Teröristlerin işgal altındaki, Amerika'nın işgal altındaki bazı bölgeler kaldı Suriye'nin doğusu. Bu da korona nedeniyle ertelendi sanırım. Bunu mesajını verdiler zaten. Erdoğan da geçenlerde söyledi. Suriye'nin doğusundaki yapıyı da bozacağız. Onun da orada yaşamasına izin vermeyeceğiz. Çünkü o da bizim için tehdit dedi. Ve o sürecin de devam edeceğini, hatta önümüzdeki günlerde, aylarda yeni bir operasyon olabilir. Şeyi bekliyorlar. Amerika'da Biden'ın göreve başlaması ve ne yapacağını görmek istiyorlar. Eğer oradan bir yapıcı bir mesaj gelmezse Amerikan yönetiminde Suriye yönelik, eğer işgale devam etmek isterlerse buna Türkiye, Rusya, İran izin vermeyecek. Çünkü bu Suriye'yi böler. Dolayısıyla Astana'nın böyle bir sorunları ortadan kaldırıcı, mesafe alıcı bir özelliği var, gücü kuvveti var. Bu da dediğim gibi bölge ülkelerinin birliği, beraberliğinden kaynaklanıyor. Evet. Bütün sorunlar bölge ülkeleri tarafından çözülür. Eğer o ülkeler çözemezler, dışarıdaki bir güç gelip 10 bin kilometre, 20 bin kilometre uzaktaki bir büyük bir devlet gelip o sorunu çözmez. Hı hı. O sorundan yararlanarak oraya yerleşmeye çalışır. Bunu birçok ülkede gördük. Irak'ta gördük, aynen. Afganistan'da gördük, en sonunda Suriye'de gördük.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Tahran'a geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyaretten yola çıkarak İran-Suriye ilişkileri bağlamında bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımız biraz uzun sürdüğü için ikinci bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bugünkü röportajımızda bizim uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'a aşı satışını engelleyenlerin kendi ülkelerinde 4 katı aşı depolaması, İslami İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran'ın gelecek yıl petrol üretim ve satışında koşulların değişeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Amerika ve işbirlikçilerinin Yemen halkına karşı işlediği cinayetlerine dair açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Amerikan terör devleti başta Yemen milleti olmak üzere bölge milletlerine karşı işlenen cinayetlerde anahtar rolü ifa ettiğini belirtti. Salı günü Twitter hesabında Amerika terör devletinin bölge milletlerine karşı cinayette anahtar rolüne işaret eden Büyükelçi İrlu şöyle yazdı. Suudi rejimi tarafından Yemen milletine dayatılan kuşatma ve tecavüze yaşanan hadiseler sırf Amerikan Siyonizm patentli siyasetlerin ve emirlerin Yemen milletine dayatılan savaşta uygulanmasının sonucudur. Bundan önce Yemen İnkılabı Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi de Twitter hesabında şöyle yazmıştı. Amerikan silah fabrikalarının çarkı dönmesi için Yemen halkını katliam etti. Amerikan Başkanı Trump seçim kampanyalarında işsizlik oranını düşürmek, borçları Fars Körfezi ülkelerinden alacağı parayla kapatmak üzere verdiği sözünü tutmak ve ırkçı İsrail'in planlarını uygulamak için Yemen milletini katletti. Suud rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılında bazı Arap rejimlerle kurdukları ittifak çerçevesinde ve Amerika ile İngiltere'nin destekleriyle Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'e karşı saldırıya geçti. Bu savaşta şimdiye kadar on binlerce Yemenli sivil hayatını kaybetti veya yaralandı. Milyonlarca Yemenli mülteci durumuna düştü. Ülkenin altyapısı çöktü, açlık ve kıtlık ve epidemik hastalıklar Yemen'de hayatı durma noktasına getirdi.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde 19 yıllık esaret dönemi ardından Siyonist rejim cezaevlerinden serbest bırakılan Filistinlinin direniş vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
19 yıllık esaret dönemi ardından Siyonist rejim İsrail cezaevlerinden serbest bırakılan Filistinli Selim Ebul Vefa, Amerikan Başkanı Trump ve çevresindekilerinin tarihin çöplüğüne atılacağını belirtti. Siyonist rejim zindanlardan kurtulmasının ardından Batı Şeria'da Nablus halkı arasında konuşan Filistinli Ebul Vefa, Filistin halkının direnişte tüm komplocular ve Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmek isteyenlere karşı olduklarını ispatladığını belirtti. Ebul Vefa açıklamasının devamında Filistin halkının direnişiyle yakında Filistin topraklarının karış karış işgalden kurtarılacağını, camiler ve kiliselerde Filistin bayrağının dalgalanacağını belirtti. Ebul Vefa, Filistin halkının kendi topraklarını kurtarmak için kimseye ihtiyacı olmadığını belirterek, Filistin ve Kudüs'ün sonsuza kadar Filistinlerin olmaya devam edeceğini belirtti. Hali hazırda Siyonist rejim cezaevlerinde 250'si çocuk, 47'si kadın olmak üzere 4700 Filistinli esir bulunuyor.
Hemşehri gazetesinde Bağdat'ta Direniş Şehitleri Konferansı'nı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Güçleri Eski Komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve Haşr-ı Şabi Eski Komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in şehadet yıl dönemi dolayısıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir konferansın düzenleneceği duyuruldu. İRNA Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami İran'ın Irak Kültür Ateşeliği'nden yapılan açıklamada söz konusu münasebet dolayısıyla IŞİD'e karşı zaferin kahraman komutanları ve küresel terörizm ile mücadele adı altında bir kültürel ve edebi konferansın düzenleneceği bildirildi. Konferansa katılmak isteyenlerin Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'in yollarından esinlenerek ortaya koydukları düşünsel ve edebi ürünlerini 26 Aralık tarihine kadar sunabilecekleri kaydedildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Avrupa'nın Bercam nükleer anlaşmasına karşı çelişkili ve çifte standart tutumu.
Değerli dinleyiciler, Avrupa Birliği ve Almanya, Fransa ve Britanya'dan oluşan Avrupa Troikası, İran ile sağlanan Bercam nükleer anlaşmasının imzalanmasında önemli bir rol oynadılar.
Avrupalılar, Amerika'nın bu anlaşmadan çekilmesinin ardından söz konusu anlaşmanın korunmasında ve maddelerinin ve vaatlerinin hayata geçirmesinde olumsuz bir performans çizdilerse de hala bu anlaşmayı desteklediklerini iddia ediyorlar. Biz de sizlere özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Avrupalılar, özellikle de Almanya ve Fransa, Bercamlikler Anlaşması maddelerinin dışında kalan yeni iddiaları çerçevesinde yeni taleplerde bulunmuşlardı. Bu da Avrupa'nın Bercam Anlaşması'na karşı çelişkili ve çifte standartlı duruşunu gösteriyor. Üst düzey Fransız ve Alman makamlar görünüşte İran ile sağlanan anlaşmanın en önemli Avrupalı hamileri sayıyorlar. Ancak son açıklamalarında Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesi için anlaşmanın gözden geçirilmesini istediler.
Bu Avrupalı taraflar yerine getirmedikleri taahhütlere değinmeden, Amerika'nın anlaşmayı ihlal eden taraf olduğuna işaret etmeden böyle bir talepte bulunmuşlardır. Onlar Amerika'nın Bercam Anlaşması'na geri dönüşünün yeterli olmadığını savunmaya başlamışlar. Bu yeni iddialardan önce ise Almanya, Britanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Heiko Maas, Dominic Raab ve Lodirian 23 Kasım günü Berlin'de İran ile yapılan nükleer anlaşma ekseninde görüştüler.
Bu görüşmede taraflar Amerika'da iktidarın el değiştirmesinin Bercam'ın korunması için yeni ufuklar çizebileceğini umut ettiklerini belirttiler. Onlar İran'dan da anlaşmaya tam bağlı kalmasını ve sözde bu anlaşma ihlallerini durdurmasını istediler. Ardından üst düzey Avrupalı diplomatlardan oluşan Avrupa Dış Siyaset Konseyi 30 Kasım günü ortak bir bildiri emleyerek Avrupalı hükümetlerden işbirliği yaparak Biden hükümetini İran ile sağlanan anlaşmaya geri getirmesini ve bu anlaşmayı güçlendirmek için Amerika'nın yeni hükümetiyle işbirliği yapmasını istediler.
Avrupa Dış Siyaset Konseyi üyeleri Donald Trump'ın girişimlerinden kaygı duyduklarını dile getirerek Avrupalı ülkelerin bu alanda koordineli ve topyekün tek vücut hareket etmelerini istedi. Bu bildirinin son kısmında ise şu ifadelere yer verildi. Avrupalı ülkeler hemen İran'ın gelişmekte olan nükleer programını dizginlemeli ve başkan olarak tanıtılmasının ardından oluşan olumlu siyasi ortamdan yararlanarak yeni gelen Biden hükümetini İran ile aktif etkileşime ve mevcut tehlikeli yolu tersine çevirmek için teşvik etmeli ve isteklendirmelidir.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Alman haftalık dergisi Spiegel'e verdiği demeçte sergilediği tutum çerçevesinde İran ile yapılan nükleer anlaşmanın Joe Biden hükümetince tekrar gözden geçirilmesine vurgu yaparak şöyle dedi. Önceki anlaşmaya dönmek yeterli değildir. Bercam'ın ötesinde bizim çıkarlarımızı da göz önünde bulunduran bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Maas, Avrupa'nın İran'a yönelik beklentilerinin açık ve net olduğunu iddia ederek bu çerçevede İran'ın nükleer silahı ve balistik füze programlarının bölgeyi tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı. Maas ayrıca İran'ın bölgede başka türlü bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
Almanya'nın yeni tutumu ise Berlin'in daha önceki Bercam kapsamında sergilediği tavırların tersidir. Berlin, Avrupa'nın rolünün Amerika'yı anlaşmaya geri getirmek olduğunu, aynı zamanda İran'ı tüm taahhütlerine bağlı tutmak olduğunu söylüyor. Bunu da tam uyum olarak riayet ilkesi çerçevesinde yapacağını söylüyor. Fransa'da Avrupa Troikası üyelerinden biri olarak İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini vurguluyor. Ancak bu alanda karşı tarafın taahhütlerini göz ardı ediyor. Bu çerçevede Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Bercam nükleer anlaşmasının İran'ı nükleer silaha ulaşmaktan alıkoymak için güvence olduğunu dile getirerek, İran'ın taahhütlerine geri dönmesinin Biden'ın bu anlaşmaya geri dönüşünün olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.
Britanya'da Avrupa Troikası'nın başka bir üyesi olarak benzer bir tutum sergilemişti. Bu doğrultuda Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'nın Bercam'ı desteklediğini iddia ederek Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesine değinmeden İran'ın bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti. Bu Britanyalı makam Amerika'yı da bu anlaşmaya geri dönmeye çağırdı. Buna rağmen görünen o ki muhafazakar Britanya hükümetinin görüşü başka bir şeydir. Britanya hükümeti eski ulusal güvenlik danışmanı ve danışman bakanı Mark Sedwill ise geçmiş iddiaları tekrarlayarak İran ile ilgili şunları kaydetti. Bercam yenilenmeli ve alternatifiyle değiştirilmelidir.
Avrupa Troikası'nın Bercam nükleer anlaşması ile ilgili çelişkili tutumları sürse de Avrupalıların bu anlaşma kapsamındaki kendi taahhütlerine hiç değinmedikleri belirtilmelidir. Özellikle de Avrupalılar İran ile mali akışın sağlanması için INSTEX özel mali sistemi başlatmayı ve Amerika'nın tek taraflı yaptırımları karşısında İran'a yardımcı olacaklarını vaat etmişlerdir. Ancak bunların hiçbirini yerine getirmediler. Görünen o ki Avrupa'da taraflar İran ve Amerika'dan aşamalı yaklaşım çerçevesinde hareket etmelerine, böylece İran'ın taahhütlerine tam olarak geri dönmesini ve Biden'ın da tek taraflı yaptırımları kaldırmasını istiyorlar. Bu aşamanın ardından yeni müzakerelerin yolunun açılmasını ve yeni bir anlaşmanın sağlanmasını öngörüyorlar.
Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Josep Borrell ise Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'in Bercam anlaşmasına geri dönmesini umduğunu belirtti. Borrell, Euronews'a verdiği demeçte şöyle bir açıklamada bulundu. Hatırladığım kadarıyla Biden hem seçim kampanyası sürecinde hem daha sonra anlaşmaya geri dönmek istediğini söylemiştir. Britanya meseleleri uzmanı Bobby Nader'in söylediğine göre Avrupalı ülkeler, özellikle de Britanya, Almanya ve Fransa Bercam anlaşması üyeleri olarak Biden'in bu anlaşmaya geri dönmesini istemişler. Bu çerçevede Tahran'ın da karşılıklı atacağı adımlarla anlaşmanın tekrar sağlanmasını düşünüyorlar.
Avrupa Troikası'nın yeni yaklaşımına rağmen gerçekte Avrupalılar Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasından Mayıs 2018'de çıkmasının ardından pratikte taahhütlerini yerine getirmeleri için hiçbir etkili adım atmamış ve Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının etkisini azaltmak için de ciddi bir girişimde bulunmamışlardır. Avrupalılar bu süreçte sırf sözde bu anlaşmaya bağlı kalmıştır. Böylece Avrupalıların İran'a borçlu oldukları söylenebilir. Buna ilaveten Avrupalılar İran'ın yapılan tüm taahhütsüzlükleri cevaben aşamalı olarak bu anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma sürecine de yüklenmiş ve İran'ı eleştirmişlerdir. Halbuki bu İran'ın doğal hakkıdır ve anlaşma maddelerine uygundur.
Avrupa Troikası 7 Aralık günü ortak bir bildiri yayımlayarak İran'ın merkez bölgelerde bulunan Natanz'da zenginleştirme tesislerine yeni santrifüjler yerleştirmesi hususunda kaygılı olduklarını belirtmiş ve bu adımın anlaşmanın ihlali olduğunu öne sürmüşlerdi. 3 Avrupa ülkesi İran İslami Şura Meclisi'nde yaptırımların iptali ve İran milletinin haklarının savunulması başlığı altında yürütülen girişimlere de değinerek şöyle bir iddiada bulundular. Bu tür girişimler Berzem Anlaşması ve İran'ın geniş çaplı nükleer taahhütlerine uymamaktadır. İran diplomatik ortamı koruma hususunda ciddiyeti varsa bu tür adımlar atmamalı.
Avrupa'nın bu bildirisine cevaben İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Avrupalıların taahhütlerini hayata geçirerek bu anlaşma çerçevesindeki kardeşliklerini ispat etmeleri gerektiğine vurgu yaparak şöyle bir açıklamada bulundu. Doğru olan daha önce belirlenen yolun devam etmesi için yeni bir fırsat oluşmuştur. İran da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır.
Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası defalarca Berzem Anlaşması'nın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğin korunmasındaki temel rolüne değinerek bu anlaşmanın korunmasında ısrarcı olmuş ve bu alanda tüm çabaları göstereceklerini vaat etmişti. Buna rağmen Avrupalılar Amerika'nın baskıları ve de gerekli iradeden yoksun oldukları için bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini özellikle de INSTEX özel mali sistemi çalıştırma taahhüdünü yerine getirememiştir. Esasında Avrupalıların Amerika'nın çıkışının ardından sergilediği tutum onların İran'a karşı taahhütlerini yerine getirmekteki ciddi aciziyetini ve beceriksizliğini gösteriyor.
Diğer önemli husus ise Avrupa Troikası ülkeleri, üst düzey makamları İran'ın nükleer silaha ulaşacağını iddia ederek bunu önleyecekleri meselesidir. Fransa Dışişleri Bakanı 23 Kasım günü ülkesinin İran'a nükleer silaha ulaşmaktan alıkoymaya çalıştığını belirtti. Halbuki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da birçok raporu açıkça İran'ın sırf barışçıl yönde hareket ettiğini ve nükleer çalışmalarında bir sapma olmadığını gösteriyor. İran sırf Avrupalı tarafların taahhütlerine bağlı kalmaması yüzünden tedricen anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini azalttı. Böylece İran'ın bu uluslararası anlaşmaya bağlı kaldığı söylenebilir. Gerçekte Lüderian son iddiası Siyonist rejim ve Amerika'nın içi boş iddialarının tekrarlanmasından başka bir şey değildir.
Joe Biden'in Amerika'nın yeni başkanı olarak 1,5 ay içerisinde yeni Amerikan hükümetini kurması bekleniyor. Avrupalılar da bu yeni hükümetiyle Berzem Anlaşması üzerinde anlaşacaklarını düşünüyorlar. Buna rağmen Avrupalı taraflar şimdi de yeni bir yaklaşım içerisine girmiş ve Berzem Anlaşması'nı İran ile yapılması istenen füze gücü ve bölgesel siyasetleri anlaşmasının bir ön aşaması olarak görmeye başlamışlardı. Avrupa Birliği eski dış siyaset sorumlusu Catherine Ashton ise İran ile yapılan nükleer müzakerelerin bir parçası olarak Joe Biden'a hitaben yazdığı köşe yazısında Berzem Anlaşması konusunda şu tavsiyelerde bulundu. Biden, Berzem Anlaşması'nı son anlaşma olarak değil ilk anlaşma olarak saymalıdır. 2015 anlaşmasının son nokta olacağı hiçbir zaman kararlaştırılmamıştı. Bu anlaşma büyük ve özel bir endişeyle ilgiliydi. O da İran'ın uranyum zenginleştirmesiydi. Görece olarak da başarılı oldu.
Böylece Avrupalıların çifte standartlı bir tutum sergilediği gün yüzüne çıkmış. Avrupalılar bir yandan Berzem nükleer anlaşmasının korumasından yana olduklarını iddia edip diğer yandan da aşırı taleplerde bulunarak tehditvari yaklaşımlar sergiliyorlar. Görünen o ki Avrupalı üst düzey makamların son yaklaşımları ve açıklamaları Avrupa'nın tam olarak Amerika'nın yeni hükümeti ayak uydurması ve İran'a karşı tek parça Batı cephesini oluşturulması çerçevesindedir. Böylece Avrupa'nın Biden'ın iş başına gelmesinin ardından tek cephe halinde Amerika ile beraber hareket edeceği söylenebilir. Avrupalılar böyle bir yaklaşım içerisine girerlerse İran da buna sessiz kalmayacaktır. Tahran, Bercam Anlaşması'nın sırf nükleer bir anlaşma olarak telakki ediyor ve nükleer meselelerin ötesinde füze gücü veya bölgesel siyasetler gibi hususların müzakere konusu edilmesine tamamen karşı çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, Avrupalı tarafların Bercam nükleer anlaşması hususundaki yeni açıklamaları ve tutumları etrafında hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 54. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle çok sağlam, kuvveti çok ve şiddetli olan, gücünde hiçbir eksiklik olmayan ve gücünün değişikliğe uğramayan El-Metin ismi şerif hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Esmaül Hüsna'dan güçlü anlamında olan El-Kavi ismi şerif hakkında konuştuk ve Allah'ın mutlak ve mükemmel güce sahip olduğunu söyledik. Bugün için anlam olarak El-Kaviye yakın olan El-Metin ismi şerifini de alacağız. Metin ismi, Yüce Allah'ın sınırsız olan büyük gücünü, kalıcılığı ve metanetinin tecellisi olarak mülk ve saltanatına zeval gelemeyeceğini gösteriyor. Ve en önemlisi ise tüm kelime veya ibaretlerin bu sonsuz gücü ve kemali anlatmakta da yetersiz kalmasıdır. Zira metin olan Allah, onun kemalat ve bilgisine ulaşamayacak kadar yüksek ve yücedir.
Bu yüzden Yüce İslam peygamberi, beşeriyetin en akıllı insanı olarak bu konuya işaretle şöyle buyuruyor. Ben seni övmek ve tapma hakkının üstesinden gelemem ve sen ancak kendini övmeyi hak ediyorsun. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam'da Nehcül Belaga'nın birinci hutbesinde şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler onu derk edemez. Akıl, zeka denizini dalanlar ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Bir vasıf mevcut değildir. Sayılı bir vakti, uzatılmış bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgarları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünü kayalarla perçinlemiştir.
Metin kelimesi Arapça hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde anlamında olan metn kökünden türetilmiştir. Bu yüzden güçlü olanlara metin denir. Ayrıca güçlü bir dayanak üzerine olan ve değişime uğramayanlara da metin denir. Ancak bunun için bazı özellikleri olmalıdır. Her şeyden önce metin olan şey akıl ve mantıkla çelişmemelidir ve her zaman kesin delil ve kanıt da olmalı. Böylece hiçbir şüpheye yer verilmezken güçlü olması ise sorgulanmamalı. İkincisi hedefsiz olmamasıdır. Zira hedefsiz olan her şey kendi temeline şüpheye maruz bırakır ve kökleri dayanıksızlaştırır. Bir de metin olan bir olay güçlü olmanın yanı sıra ifrat ve tefritten uzak olmalı, orta yola uymalıdır. Zira ancak bu şekilde kalıcı ve güçlü kalabiliyor.
Sözlükte sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı olmak anlamında bir sıfat olan metin, Allah'a nispet edildiğinde, fiillerinden dolayı zatına herhangi bir zorluk ve yorgunluk arız olmayan, gücün zirvesinde olan anlamına gelir. Tüm varlık dünyası Allah'ın azameti karşısına teslim olarak önünde baş eğiyor ve onun iradesine teslim oluyor. Tüm yaratılanlara hükmediyor ve onun yardımı olmadan hiçbir şey hareket etmez. Allah ne isterse o olur ve istemediği şey de gerçekleşmez.
Yüce Allah yeryüzünde ve yerde olan ikisi arasında olan her şeyi 6 günde yarattı. İnsanları yaratan Yüce Allah daha sonra onları öldürüyor ve tekrar diriltiyor, vardığından kendisine döndürüyor. Yüce Allah ayrıca sahip olduğu güç ve metanetiyle yeryüzündeki tüm canlıların rızkını sağlıyor. Üstelik yeryüzündeki hayatının başladığı andan itibaren ve sürekli onlara rızık veriyor ta ki kıyamet gününe kadar. Tüm canlıları rızıklandırmak ise Yüce Allah'a zor gelmiyor.
Zariyat suresinin 58. ayetinde metin olan Allah'ın bu gücüne değinilerek şöyle yazılıyor. Hiç şüphesiz her bir mahlukuna uygun ve yararlı şekilde rızık veren, o metin ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Zülkuvvet kelimesi Yüce Allah'ın isimlerinden biri olarak güçlü anlamındadır. Fakat güçlü kelimesinden daha derindir. Ve Esma-ül Hüsna'dan olan metin kelimesi ise hiçbir şeyin onu güçsüz kılamayan güçlü anlamındadır. Ve bu üç ismin yorumu ise rızık vermenin Yüce Allah'ın tekelinde olduğuna dalalet ediyor ve Allah'ın rızıklananlardan çok fazla olmalarına rağmen rızık ulaştırmakta aciz olmadığını göstermektedir.
Metin kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 3 kez zikredilmiştir ki bunlardan ikisi birbirine çok benzeyen Araf suresinin 183 ve Kalem suresinin 45. ayetinde geçiyor. Her iki ayette ise önce ilahi ayetleri tekzip edenlere işaret edilirken ardından şöyle buyuruyor. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.
Metin olan Yüce Allah'ın güç ve kuvveti diğer mahluklar gibi fiziksel ve kas gücü ve kabiliyeti veya beslenme ve spor sonucu değildir.
Onun gücü zatidir ve hiçbir dış güce bağlı değildir. Bu yüzden kimseye bağımlı ve borçlu olmadığı için ne zaman taşarsa acı bir azapla beraber olur. Tabii ki Yüce Allah önce lütuf ve rahmeti nedeniyle günahkarlara gaflet uykusundan uyanma fırsatı veriyor. Fakat eğer dönüş yerine kendi taşkınlıklarına ve isyanlarına devam ederler ve günah işlemek ve baş kaldırma cesareti onlarda alışkanlık haline gelirse, o zaman ilahi vaatlere göre onlara davranılır. Yani onlara günah ve masiyet yükleri daha da artsın diye başka bir yol yavaş yavaş gösterilir. Böylece metin olanın ince planı ile yaptıklarının cezasına çarptırılırlar.
İslami marifte sıkça kullanılan terimlerden biri hablul metindir. Tabii ki bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir. Ancak sadece Âl-i İmran suresinin 103. ayetinde hep birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın deniliyor. Bu metin daha çok Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için kullanılıyor. Nitekim Resulullah şöyle buyuruyor. Kur'an açık bir nur, güçlü bir ip, sapasağlam bir kulp, yüksek derece ve en iyi şifa verendir. Ayrıca emiren müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'e uyunmaya dikkat çekerek onun güçlü bir ip olduğunu belirtiyor.
Acaba Kur'an-ı Kerim'in hablul metine benzetilmesi felsefesi nedir? Bu tabir sıkı ve sağlam bir ipe sarılan kişinin düşmekten kurtulması için kullanılır. Başka bir ifadeyle her kim Kur'an-ı Kerim öğretileri ve emirlerine uyar ve hayatında kullanırsa sapkınlıklara ve cehalet uçurumlarına düşmekten kurtulur ve kurtuluş ve felaha ulaşanlardan olur. Ayrıca Kur'an'ın hablul metin olduğu söylenince Allah'tan bir an bile ayrı olmadığı ve bu bağ nedeniyle güç ve metanetin doruğunda olduğu anlamındadır.
Yüce Allah'ın kullarından hiçbir vesvesenin onları kandıramayacak kadar güçlü imana sahip olanlar, hiç kimsenin onları haktan uzaklaştırmayanlar, metin ismi şerifine de layık olurlar. Esma-ül Hüsna'dan metin ismiyle tanınanlar, kendi hedeflerine varmak için, güçlü iradelere sahip oldukları için herkes ve her şeyi etkileyebilirler. Fakat kendileri hiçbir şeyden etkilenmezler ve tabii ki metanet ise herkesin kolaylıkla ulaşamayacağı gücü bir mevkidir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle bereketli Cevşen-i Kebir duasının 25. bölümüyle vedalaşmak istiyoruz. Ey bol nimetin sahibi, ey geniş rahmetin sahibi, ey insanlar var olmadan, onlar istemeden önce onlara yönelik minnet, ihsan sahibi olan, ey eksiksiz hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey her şeyde, her yerde açık lütuf sahibi, ey ebedi izzet sahibi, ey sarsılmaz kudret sahibi, ey yüce azamet sahibi, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, imdat, İmdat, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim. Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimini amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.